Ayrım 10. Hakikat Meydanı. Işık Taşı 4. Christian Jacques. Sayfa 119. 19. Bölüm. Bilge kadının zaferi sanki iyi ruhların tümünü harekete geçirmiş gibi suların huzurla yükselmesini izledi Hakikat Meydanı. Büyük eserler tamamlanmak üzere olduğundan kendhir de cömertliğini göstermiş, ekibe ek izin günleri tanımıştı. Zanaatkarlardan bazıları evlerinde kalmış, kimileri izinden yararlanıp uzak akrabalarını ziyaret etmiş, bazıları da dışarıda satılacak yataklar, lahitler, heykeller yapmıştı. Alçak taş duvarın üzerine tünemiş kenhir güneşin yıkadığı mezarına bakıyordu. "Bahçe iyice gelişti," dedi Panep. "Suskun neferinki kadar değil ama oradaki ağaç diğerlerine benzemiyor." "Ustabaşını düşünmediğim tek bir gün yok." "Bizim aramızdan hiç ayrılmadı," dedi yaşlı katip. "Bizi korumayı sürdürüyor. Ataların onuruna tören düzenlediğimizde ruhu üzerimize ışık saçıyor." "Oysa katili hala gölgelerin içinde bir yerde saklanıyor," diye hatırlattı Panep. "Onu da her gün düşünüyorum. O katil cezalandırılmadan huzur bulmayacağım." "Çektiklerini anlıyorum. Bizi onun izi üzerine götürecek bir düş görmeyi dileyerek yatıyorum geceleri. Hiç göremedim o düşü. Bazen katilin o ölen yardımcı olup olmadığını düşünüyorum. O adamın ölümünden sonra her şey düzene girdi."
Sobek her zamankinden daha kuşkulu.
"Bir polis doğal olarak kuşkuludur. Ama gerçekleri görmezden gelemeyiz. Hain ya öldü ya da zarar vermekten vazgeçti."
Panep Kenhir'in haklı olmasını tercih ederdi doğrusu.
"Postacı sizinle görüşmek istiyor," dedi evinin iç duvarını boyamakla meşgul pişkin somun payın eşi.
Sağ ekip şefi mezar katibinin ayağa kalkmasına yardım etti. Güneş ışınlarının yeniden okşar gibi yumuşadığı bu güzel Ekim sabahında Kenhir'in yaşı belli oluyordu.
"Umalım da kötü bir haber getirmiş olmasın. Söylentiler Firavun Sipta'nın yavaş yavaş söndüğünü, ondan sonra da Kraliçe Tavsert ile Setnaht taraftarları arasında amansız bir taht mücadelesi çıkacağını gösteriyor."
"Kötü, bütün bunlar çok kötü."
"Ah, büyük Ramses'in o kutlu yılları ne kadar geride kaldı. O varken yarınlar kimseyi korkutmazdı. Yaz sonunun sıcaklığından yararlanalım Panep. Gelecek çok daha sert olabilir."
Elinde totun asası her zamanki gibi ayakta dikilmiş bekliyordu postacı Uputi. Mesleğinin gereklerine hiçbir zaman karşı gelmemiş, elindeki mektupları asla açıp okumamıştı. Bu yüzden gizli konularda akla ilk gelen ulak oydu. Uputi torbasından koca bir papirüs çıkardı.
"Bu da öyle ağır ki."
"Nereden geliyor?"
"Tep kadastrosundan."
"Bize gönderildiğinden emin misin?"
"Hiç kuşkum yok. Aldığınızı belirtmek için şu levhayı imzalayın."
Kenhir mührünü bastı. Panep papirüsü mezar katibinin yazıhanesine taşıdı. Güçlü Niyut odanın temizliğini tamamlamak üzereydi.
"Sanki burada yeterince belge yokmuş gibi," diye söylendi. "Kenhir yakında ikinci bir odayı işgal edecek."
Dev adam cevap vermedi, mührü söküp belgeyi açtı. Hızla okudukları her ikisini de çok şaşırttı.
"Kadastro topraklarımızın sınırlarına itiraz etme cüretini gösteriyor," dedi Kenhir öfkeyle.
Sular çekilmişti. Hakikat meydanına ait olan ya da Kenhir ve Panep gibi miras yoluyla sahip olunan topraklar dışındaki bütün tarlalarda hurmalar dallarından koparılmaya, tohum ekilmeye başlanmıştı. Kuzey rüzgarı kadastro katiplerinin yanlışlarını düzeltmek için Panep'in ihtiyaç duyacağı malzemeyi taşıyordu. Kenhir sancılarını unutmuş, kolları papirüslerle, fırça ve levhalarla yüklü yardımcısı İmuni'nin zorlukla yetişebildiği bir hızla yürümeye koyulmuştu. Her yıl olduğu gibi yükselen sular bu sefer de tarlaların arasındaki sınırları silmiş, sınır taşlarını yerlerinden oynatmıştı. Gökteki nehrin yeryüzündeki aksi olan Nil, ilk sabahki gibi canlanan tarlaları tohumlamıştı. Ne var ki bazı sapıklar yaratılışın bu görkemli yinelenişiyle alay ediyor, bundan yararlanıp komşularından birkaç karış toprak çalmaya uğraşıyorlardı. Bu yüzden kadastro görevleri duruma müdahale etmek, yasayı uygulayarak sahtekarları cezalandırmak zorunda kalıyorlardı.
Kenhir Batıtep bölgesinin sorumlusunu Küt Çeneli ve 30'larında gösteren sıska yöneticiyi tanımıyordu. Kadastro sorumlusu General Mehi'den açık talimatlar almış, bu görevine yeni atanmıştı.
''Mezar katibi siz misiniz?''
Kenhir karşısındakini tepeden tırnağa süzdü, gördükleri içini hiç de rahat ettirmedi.
''Evet, benim.''
''Ben yeni kadastro yöneticisiyim. Şunu iyi bilin ki hakikat meydanı olsun olmasın, kimseye ayrıcalık tanımak niyetinde değilim.''
''Bunun için sizi kutlamaktan başka bir şey düşünemem.''
''Bunun dışında kimsenin kendini uzmanlarımın üzerinde görmesine izin veremem.''
''İşte şimdi yanıldınız. Herkes yanılabilir. Siz de dahil. Herkes.''
''Dikkatli olun Kenhir. Sizi görevliye hakaret suçundan mahkemeye verebilirim.''
''Ben de sizi yeteneksizlikten, hangi cüretle topraklarımızın dörtte birini elimizden almaya ve bizi kaynaklarımızın önemli bir kısmından mahrum bırakarak köyün hayatını güçleştirmeye cesaret edebiliyorsunuz?''
''Yaptığımız incelemeler böyle gösteriyor da ondan.''
Çevresindeki uzmanlar başlarını sallayarak şeflerini onayladı.
''Öyleyse karşı bir inceleme yaptıracağız.'' dedi Kenhir.
''Ama buna yetkiniz yok.''
''Bir yanlış daha sevgili meslektaşım. Kadastro inşaat biliminin farklı bir uygulamasından başka bir şey değil. Üstelik mezar katibi de hakikat meydanı topraklarında istediği ölçüyü almakta özgürdür.''
Panep yere bir plan çizdi. Kenhir'in yaydığı papirüs üzerindeki işaretleri belirledi. Kadastro yöneticisinin karşı gelemeyeceği basit bir yüz ölçümü hesabı yaptı. Sonra kuzey rüzgarını sırtındaki çantalardan birinden çıkardığı ölçü aleti parçalarını bir araya getirdi. Bu alet bir haç oluşturacak şekilde üst üste konan iki tahta parçasından oluşuyordu. Adı seba ya da yıldız olan alet bir kazığın üzerine yerleştirildi. Haçın uçlarına ağırlıklı kurşun teller astı, bir hizanın görülebilmesi için iki telin üst üste görülmesi yeterliydi. Dev adam daha sonra eşeğinin ses çıkarmadan taşıdığı 100 dirsek uzunluğunda dipnot 52,5 metre düğümlü bir ip çıkardı. Bir ucunda bir koç başı taşıyan bu ip Elefantin tapınağında korunan ve Hınum'un insanlara bağışladığı arşın ipinin birebir benzeriydi. Elefantin tapınağındaki ip yaratılışın başını ya da yukarı Mısır'ın ilk eyaletini arşınlamakta kullanılmıştı. Daha önceki yıllardan kalan ve resmi papirüslere kaydedilmemiş ölçümlere dayanarak kadastro katiplerinin şaşkın gözleri önünde köyün tüm topraklarını arşınlamaya girişti Panep. Hepsi Panep'in bir an sonra yorgunluğa yenik düşeceğini sanıyordu ama dev ressam işini kısa sürede tamamladı.
''İşte gerçek ölçüm.'' dedi Kenhir.
''Bu ölçüye resmen itiraz ediyorum.'' dedi kadastro yöneticisi.
''Panep'in kullandığı aletlerden yararlanın, siz de aynı sonuca varacaksınız.''
''Benim ölçülerim bana yeter.''
Kenhir yöneticiye dik dik baktı.
''Başlangıçta bunun yönetimin artık o çok alıştığımız kaba yanlışlarından biri olduğunu sanmıştım. Şimdi ise kötü niyetli birinin eseri olduğunu biliyorum.''
''Siz sayıklıyorsunuz.''
''Sizi şaşırtacak yöntemlere sahip olduğumuzu bilmediğinizden kolay bir zafer kazanacağınızı umuyordunuz.''
''İddialarımın kanıtı var.''
''Gösterin öyleyse.''
Yardımcılardan biri yöneticinin bir baş işaretiyle üzeri hiyerogliflerle kaplı bir sınır taşı getirdi.
''Bu taşı şu aşağıda gördüğünüz Akasya korusunun dibinde bulduk. Bu taş toprağınızın sınırlarını belirtiliyor. Toprağa oldukça gömüldüğü taşların altında kaldığı için su taşkını onu yerinden oynatamamış. Katiplerin buna tanıklık edebilir.''
''Öncelikle bu taşı yerinden çıkarmamanız gerekirdi. İkincisi bu taş sahte.''
''Bu taş hakikat meydanının adını taşıyor.''
''Doğru ama üzerinde bu taşı yontan zanaatkarın özel işareti yok.''
''Unutmuş olmalı. Bu kadar basit. Mahkemeye çıktığımızda bu kanıt söylediklerinizi çürütecek.''
''Ya kendimizi göksel arşınlayıcının değerlendirmesine bırakırsak?''
Bilge kadının tatlı sesi tartışmaları kesti, herkes ışığa döndü.
Daha önce onu hiç görmemiş olmasına rağmen kadastro yöneticisi karşısındakinin kim olduğunu hemen anladı. Onun hoşuna gitmeyecek bir şey yapmak için yüreğinde en ufak bir arzu duymadı.
Siz Tanrı Top'tan mı söz ediyorsunuz?
Leyleğinden. Adımı bir dirsek boyu olup kesinliği de insanların arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldıran leyleğinden. Bizim gibi siz de onun kararına uyacak mısınız?
Tabii, yine de o kuşun göklerden gelmesini bekleyemeyiz ve
Tot'un habercisi hakikat meydanının topraklarını arşınlasın.
Görkemli kanatlarıyla beyaz bir leylek yaklaştı. Kadastro yöneticisinin o kadar yakınına kondu ki yönetici korkuyla geriledi. Yardımcılarından birine takıldı ve boylu boyunca bir çamur birikintisine kapaklandı. Tot'un kuşu Paneb'in arşınlamasını tekrarladı, genç devin çizdiği sınırları adım adım doğruladı. 20. Bölüm.
Yıkıldım doğrusu, dedi General Mehi. Sevgili Kenhir, yeni kadastro müdürünün daha göreve başlar başlamaz çıldıracağını nereden tahmin edebilirdim? Hakkındaki tavsiyeler kusursuz, meslek geçmişi lekesizdi. Önceki müdür emekliye ayrılınca karar verebilmek için incelediğim kusursuz dosyayı size de gösterebilirim.
Gerek yok, dedi mezar kâdibi. Önemli olan böylesi bir yanlışlığın gelecekte tekrarlanmaması.
İşte Firavun'un mührünü taşıyan kadastro planının bir kopyası. Bu planı köyde saklarsanız bundan böyle hiçbir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Topraklarınızda çalışan köylülerden memnun musunuz?
Hiç şikayetimiz yok.
Bunu duyduğuma sevindim. Size zarar vermeye çalışan o sahtekar yaptığı yanlışlıktan dolayı pişman olarak uzun yıllar geçireceği Filistin'e sürüldü. Bundan sonra önemli bir göreve gelmesi de imkansız. Mısır yeteneksiz memurlarına karşı pek yumuşak davranmaz. Bana sorarsanız bu da iyi bir şey. Eğer sizi rahatlatacaksa Firavun Sipta'nın hakikat meydanına çok önem verdiğini, size karşı girişilecek hiçbir saldırıyı bağışlamayacağını söyleyeyim.
Firavun'un sağlığı hakkındaki söylentiler giderek artıyor.
Korkarım söylentiler gerçek. Neyse ki Kraliçe Tausert devlet gemisinin dümenini sağlam tutan kusursuz bir yönetici. Onun da sizin çalışmalarınıza büyük değer verdiğini şahsen duydum. Sizden bir iyilik isteyebilir miyim Kenhir?
Mezar katibi dikkatle doğruldu. Söyleyin hele.
Batı yakasındaki villamdaki eşyalar artık hiç hoşuma gitmiyor. Loncaya çok kaliteli iskemleler, yataklar ve mücevher kutuları ısmarlamak istiyorum. Fiyat önemli değil.
Bunu tam zamanında söylediniz general. Şu sıralar işlerimiz hiç de yoğun değil. Bu yüzden zanaatkarlar böyle işlere ayırabilecek zaman bulur.
Çok sevindim Kenhir.
Mezar katibini idari binanın kapısına kadar götürürken rahat ve mutlu bir adam gibi görünmek için elinden geleni yaptı Mehi. Oysa daha bu sabah gelen mektuplar kanını beynine sıçratmıştı. Firavun Setnaht'ı tüm Mısır ordularının başkomutanlığına atamış, Mehi de en kısa sürede yeni komutana Teb ordularının durumu ile silahları hakkında ayrıntılı bir rapor yazmak durumunda bırakılmıştı. Böylesi bir acele ülkenin bir istila tehlikesiyle karşı karşıya olduğu anlamına gelebilirdi ancak. Demek ki Libya'dan, Suriye'den ya da diğer kuzey kavimlerinden gelecek bir istila söz konusuydu. Böylesi bir istila aşağı Mısır'daki kargaşadan yararlanacak Mehi'nin de işine gelirdi. Ne var ki Setnaht hakkında duydukları ürkütüyordu onu. Varlıklı, dürüst, inatçı ve çalışkan biriydi. Üstelik büyük oğlunun dışişleri bakanı olarak atanmasını sağlayacak kadar da etkili. Perramensu'da Setnaht'la tanıştıktan sonra onu çekip çevirmenin çok güç, hatta imkansız olacağından emindi Mehi. Geriye sadece Kraliçe Tausert'in başbakan bayın da desteğiyle Setnaht'a karşı amansız bir savaş yürütmesini, devletin zirvesindeki bu kargaşanın da Mehi'nin kullanabileceği fırsatlar yaratmasını dilemekten başka bir şey kalmıyordu. Şimdi artık her zamankinden fazla ihtiyacı vardı ışık taşına. Bütün araştırmalarına rağmen o taşın yerini bulamayan o kahrolası haini düşündükçe iyice sinirleniyordu. Mehi ve Serketa hem bilge kadına hem de Paneb'e saldırmışlar ama yenilmişlerdi.
Ne var ki ekibin tüm üyelerinin böylesi güçlü bir kişiliğe sahip olmaları imkansızdı. O zincirde zayıf bir halka vardı mutlaka. Loncayı gözden düşürmek için kolayca kırılabilecek bir halka. İşte bu yüzden Mehi neredeyse ıslık çalacak kadar neşeli döndü evine. Orada yılın belirli dönemlerinde tapınakta yöneticilik yapan Karnak rahibiyle karşılaştı. Hakkında yapılan araştırmalara göre rahip eşinden boşanmış, ödediği yüksek nafaka yüzünden de bir hayli borçlanmıştı. Zavallı adamın yapacağı küçük bir yardım karşılığında onun iyilik meleği olacaktı general. Halat kasa, bir kraliyet katibinin karısı için kaymak taşından bir vazo yapıyor, burun fenet çakal unes pişkin somun pay ve cömert Didya da general Mehi için lüks mobilyalar hazırlıyor. Somurtkan Karo ile güçlü Naat köyün içindeki duvarları sağlamlaştırıyor, aslan Userhat Kenhir'in mezarında kullanılacak bir Ka heykeli yontuyor, araştırmacı İpo'yu neşeli Renupe, kararlı Gao ve kurtarıcı Şedde köyün ilk yıllarından kalma zanaatkar mezarlarını onarıyordu. Alim Tuti'ye gelince o da Sipta'nın ebedi istirahatgahında kullanılacak sandıkların üzerine altın varak tutturuyordu. Hayat güzeldi, iş keyifli, hakikat meydanı da mutlu. Firavun'un bitmek tükenmek bilmez ıstırabını ve ölümünden sonra başlayacak istikrarsızlığı kimse düşünmek bile istemiyordu. Dikkatlerini bir an bile azaltmayan sadece Panep ve Şef Sobek'ti. Onlara kalırsa bu sükunet geçiciydi. Suskun Nefer'in katili hala aralarında gizleniyor, yeni bir kötülük yapmak için fırsat kolluyordu. Panep kuyumcunun atölyesine girdiğinde Tuti bir süre önce ortadan kaybolan, gelmediği için de kendisini endişelendirmeye başlayan oğlunu düşünüyordu. ''Sana dışarıdan bir iş, hiç hevesim yok. Karnak'ta olsa bile mi?'' Hakikat meydanına gelmeden önce Tanrı Amon'un kutsal kenti için çalışmıştı Tuti. Burada kapıları, heykelleri ve kayıkları altınla kaplamıştı. ''Karnak'sa başka, neymiş bu iş?'' Kesilme duyarlı bir görev. Maat tapınağındaki bir kapının iç kanadının kaplanması. Karnak'ta son derecede yetenekli kuyumcular var. Hepsi bir yerlerde görevliymiş. Tapınak yöneticisi acele ediyor. Kısa süre sonra mahkeme o tapınakta toplanacağından adalet tanrıçasının gereken saygıyı görmesini istiyor. Bunu hakikat meydanının kuyumcusundan daha iyi başaracak kim var? Kenhir'in onayını alman gerek. Ben aldım bile. Tuti, rahatı ve yiyeceğiyle ilgilenen yöneticiden daha fazla konukseverlik bekleyemezdi doğrusu. Kuyumcu sunulan aletleri geri çevirdi. O sadece kendi yaptığı kişisel aletlerini kullanırdı. Onun için Maat'ınki kadar küçük bir tapınağın kapılarından birini altın bir levhayla kaplamak çocuk oyuncağıydı. Yine de işini olabildiğince ciddiye aldı. İşi bir haftaya kalmadan bitti. Tuti de köyü özlemeye başladı. Doğru, Karnak tanrısal gücün her taşı aydınlattığı görkemli bir yerde. Ama eksikliğini hissettiği bir şey vardı Tuti'nin. Lonca ruhu. Buna Kenhir'in asık suratı da dahildi. Tuti aletlerini torbasına doldururken yönetici hayranlığını belirtti. Olağanüstü, üstelik bu işi beklediğimden de çabuk bitirdin. Hakikat meydanının seni neden seçtiği anlaşılıyor. Karnak kuyumcuları yöneticiliğinin yakında boşalacağını biliyor muydun? Eğer bu göreve aday olursan kimse karşı gelemez. Söylediğiniz görev beni ilgilendirmiyor. Oysa meslek hayatını bitirmek için ne güzel bir iş olurdu. Ben zanaatkarım, meslek sahibi değil. Merakımı bağışla ama hakikat meydanı senin kadar yetenekli bir kuyumcuyu tutabilmek için ne yapıyor? Çok basit. Sadece yaşamakla yetiniyor. Beni içine kabul ettiği için ona her sabah teşekkür eden benim. Gitmeden önce bana bir iyilik yap. En eski altın plakaların gerektiği gibi tutturulup tutturulmadığına bir bak. Eğer tutturulmamışlarsa durumu atölyeye bildir. Gitmeliyim. Bir sevkiyatla ilgilenmem gerek. İlahlar seni korusun Tuti. Panep şafak töreninin ardından Firuze'nin evine girdiğinde sevgilisinin boynuna bal, sodyum karbonat, eşek sütü, çemen tanesi ve kaymak taşı tozundan elde edilmiş bir merhem sürer buldu.
Dev adam ellerini usulca kadının çıplak göğüslerinin üzerine yerleştirip Firuze'nin ensesini öptü. Genç kadın arzusunu gemlemeye çalıştı.
Seni beklemiyordum.
Ama beni böyle seviyorsun değil mi?
Ya yapmam gereken acil bir işim olsaydı?
Bu merhem ne işe yarıyor?
Kırışıkları önlemeye.
Buna ihtiyacın yok Firuze, hiç yaşlanmıyorsun ki. Hathor yıllara seni unutmamalarını buyurmuş.
Beni tavlamaya çalıştığına yemin edebilirim.
Sezgilerine hayranım, bırak da bu duyarlı işe ben devam edeyim.
Dev adam kaymak taşı kabı aldı, küçük parmağıyla aldığı kremi sevgilisinin göbek deliğine sürdü. Firuze'nin savunması kısa zamanda yıkıldı. Çırılçıplak sırt üstü uzandı. Panep de genç kadının cildini esnekleştiren kremi sürerek Firuze'yi zevkin doruklarında dolaştırdı.
Kap boşaldı dedi dev adam üzüntüyle.
Öyleyse bana başka bir krem bul.
Böylesine kahredici bir tebessümle yapılan bu kadar açık bir çağrıya ne cevap verilir? Panep Firuze'nin üzerine uzandı. Vücutları her defasında biraz daha artan bir şiddetle birleşti. Firuze giyinmeyi tamamlamış, ucunda mangoya benzer bir süs bulunan gerdanlığını boynuna takıyordu ki biri hızla kapıya vurmaya başladı.
Kim o?
Neşeli Renupe, beni mezar katibi gönderdi, çabuk kapıyı aç.
Hathor rahibesi kapıyı araladı.
Panep burada mı?
Gitmek üzereydi.
Doğruca Kenhir'e gitsin, çok ciddi bir şeyler oluyor.
10. ayrımın sonu. Sayfa 129.